Hak dostum hak, edelim sizlere bir kıssa beyan, kıssadan hisse ala arif olan diyerek başlayalım söze. Efendim malumunuz Ramazan-ı mağfiret nişan ikliminin içerisindeyiz. Ve Ramazan deyince Osmanlı İstanbul'unda ve Anadolu'muzun pek çok yerinde akla geleneksel Türk tiyatrosu gelir. Adeta geleneksel Türk tiyatrosunun hatırlandığı bir mevsimdir Ramazan. Bu meyanda bendenizde bu aya mahsus olmak üzere her hafta bir başka geleneksel Türk tiyatrosu bölümünü, branşını sizlere anlatmaya ve onun içindeki eğlenceli hikayeleri derlemeye gayret edeceğim. Bugün belki de öykü sanatlarından, hatta tiyatronun atası diyebileceğimiz meddahlıkla başlayacağız söze. Zaten meddahlar da bizim az önce başladığımız gibi başlarlardı söze. Meddahlık dediğimiz zaman belki insanlık tarihi kadar eski bir sanattan bahsediyoruz. Netice itibariyle eskiden insanlar bir ateşin başında bir araya geldiklerinde birbirlerine av hikayeleri, korku hikayeleri, fantastik hikayeler, kahramanlık öyküleri anlatıyorlardı. Ve bu öyküleri anlatırken mutlaka taklitler yapıyorlar, bazen avladıkları hayvanları taklit ediyorlar, bazen de karşılaştıkları zorlukları canlandırmak için etraftaki nesnelerden yararlanıyorlardı. Dolayısıyla meddahlık insanlık tarihi kadar eski bir sanattır demek herhalde yanlış olmaz. Nitekim dünyanın dört bir tarafında da meddahlığa benzer öykü anlatım biçimlerinin var olduğunu biliyoruz. Mesela Japonlar Rakugo derler bu sanata. Halen daha geleneksel kıyafetleriyle, o kimonolarıyla vesaireyle çıkar. Böyle öyküleri modern publarda, klaplarda anlatırlar. Hatta Amerikalı ve Avrupalı bazı sanatkarlar Japonya'ya gidip Rakugo sanatını öğrenmeye ve meddah olmaya, bizim anlayacağımız tabiriyle çalışırlar. Biz meddah tabirini daha çok kullanıyoruz. Bu Arapçadan bize geçmiş bir tabir ve methetme, övme anlamında bir ifade. Arap edebiyatında kaydedilmiş olan en eski öykü kıssayı Antere'dir. Antere'yi bir çeşit Arap Herkülü olarak değerlendirebiliriz. Ve Antere'nin öyküleri İslam öncesi dönemde Asmai tarafından derlendiği rivayet edilen öykülerdir. Yani bunlar Asmai'nin icadı değil, çok eskiye dayanan öykülerdir. Bu öykülerin Hazreti Peygamber'in huzurunda bile anlatıldığı Süheyb-i Rumi'nin, ki meddahların pirleri arasındadır diyebiliriz, Hazreti Peygamber'e kıssayı Antere anlattığı rivayet olunur. Bu bağlamda Arap edebiyatında meddahlık çok köklü ve eski bir gelenek. Bizde de aynı şekilde İslam öncesi Türkler arasında ozanlar, kamlar, baksılar ellerinde bir kopuzla veyahut bir başka sazla öyküler anlatıyorlardı. Mesela Manas Destanı bu bağlamda değerlendirilebilir. Hakeza bizim Dede Korkut'umuz da bir bakıma meddahtır desek herhalde yanlış olmaz. Boy boylayarak, soy soylayarak kahramanlık öyküleri anlatıyor netice itibariyle. Gördüğümüz üzere meddahlığın temel unsurlarından bir tanesi kahramanlık öyküleri ve her şeyin başında kahramanlık öyküleri geliyor. Mesela Hazreti Ali'nin cenkleri, Hamzanameler, Seyyid Battal Gazi, Köroğlu gibi kahramanların öyküleri, savaşları birincil olarak meddahlar tarafından anlatılıyordu. Bu kahramanlar meddahlar tarafından methediliyor, yani övülüyordu. Bu bağlamda da enteresan bir şeydir. Ben Yeşilçam döneminde Kara Murat filmlerinin, Köroğlu, Battal Gazi filmlerinin bu kadar sevilmesinin arkasında bu kültürel kodların olduğuna inanırım. Netice itibariyle bizim halkımız soğuk kış gecelerinde özellikle ateşin başında veyahut sekinin üzerinde Hazreti Hamza'nın cenklerini, Battal Gazi'nin cenklerini dinlemeye alışmış bir halk. Dolayısıyla bunları sinema perdesinde gördüğü zaman da fevkalade bunları sevdi ve meftun oldu. Halk arasında da bunlar halen daha sevilerek izlenen filmler haline geldiler. Bu bağlamda Fars edebiyatında da Şahname Hanları anmak lazım. Şahname dediğimiz Firdevsi'nin derlemiş olduğu öyküler İran edebiyatının en eski ve köklü kahramanlık öyküleriydi. Bunun haricinde Aslı ile Kerem gibi, Leyla ile Mecnun gibi, Ferhad ile Şirin veyahut Hüsrev ile Şirin gibi aşk hikayelerinin de meddahlar tarafından anlatıldığını biliyoruz. Tabii meddahlık aslında bir çeşit halk öğretmenliğiydi bir zamanlar için. Netice itibariyle okuma yazma bugünkü kadar yaygın değildi ve insanlar kitap okuma imkanına ulaşamıyorlardı. Dolayısıyla kıraathaneler gibi kamusal mekanlar aynı zamanda hem bir meddahın hikaye anlattığı hem de bazen sesli olarak kitap okunan mekanlardı. Hatta çok ilginç bir şeydir. Yazma eserlerimizin ve bazı matbu eserlerimizin arkasında kıraat kayıtları vardır. İşte ben falanca efendi şu tarihte, şu kıraathanede, şu efendilerin huzurunda filan kitabı okudum. Altına da tarihi düşer vesaire. Böyle kıraat kayıtlarına çok rastlarsınız. Bu şu demektir. Sahaflar çarşısından veyahut bir müstensihten bir yazma eser kiralardınız. Eskiden okuma yazma bilen biriyseniz filan kıraathaneye giderdiniz. Onu güzel bir şekilde okur insanların istifadesini açardınız. Bu uygulamanın 1600'lere, 1700'lere hatta daha yakın tarihlere kadar Avrupa'da da devam ettiğini, Avrupalıların gazete ve kitapları sesli olarak okuduklarını da biliyoruz. Dolayısıyla çok yaygın bir ihtiyaçtan doğmuş bir hadisedir bu. Bunun da meddahlığı beslediğini söyleyebiliriz. Meddahlar Tunus'tan Hindistan'a kadar 3 aşağı 5 yukarı benzer bir görünüme sahipler. Eskiden meddahların oturdukları yerlerde bir sergi olurmuş. Onun başında da bir tuğ, bir alem dikilir. Orada meddah olduğu belli edilirmiş. Ayrıca bir ufakta balta konurmuş köşeye. Buna da teber veya teberzin, yani tebercik, ufak balta denirmiş. Bununla birlikte meddah da eline bir süngü alırmış ve bu süngüyle anlatırmış hikayeyi. Buradan maksat şudur. Teberzini gösteriyor ki hikayemi bölmeyin ha. Bak fena olur gibilerinden bir tehdit o. Süngü de zamanla bizim bastona veyahut sopaya dönüşen aletimiz. Meddahların elinde klasik olarak özellikle Osmanlı döneminden sonra bastonun yerleştiğini görüyoruz. Baston bazen meddahın atı olur, bazen ağaç olur, bazen sopa olur, bazen kılıç olur, bazen hakikaten baston olur. Yani çok nadiren baston olarak kullanılır. Ayrıca bizim meddahlarımız bir de peşkir veyahut mendil kullanırlar. O mendili bazen başına bağlar, koca kara taklidi yapar. Bazen sırtına atar, pelerin gibi kullanır. Bazen efendim bir su taklidi yapmak için veya kayık taklidi yapmak için bile mendili kullandığı olabilir. Ancak meddah Tahsin'in ifadesiyle mendilin en ilginç kullanım biçimlerinden bir tanesi meddahın kendi gülüşünü gizlemesidir. Çünkü meddahın gülmesi hoş karşılanmazmış eskiden. Meddah gülen değil, güldüren kişi olmak mecburiyetindeymiş. Dolayısıyla meddahların gülüşlerini örtmek için de bazen mendiller bir hicab örtüsü olarak kullanılabiliyor. Tabii halkın en çok dikkatini çeken hikayeler genellikle güldürüklü temaşa diyebileceğimiz öyküler. Dolayısıyla zaman içerisinde meddahlıktaki komedi unsuru hızla artmaya başlıyor. Ve bir bakıyorsunuz ki bir müddet sonra meddahlar bir komik veya meclis-ara denen eskilerce meclislerde aranan hoş sohbet insanlara dönüşmeye başlıyorlar. Özellikle Osmanlı'nın son yüzyılında. Ayrıca genellikle anonim olarak ortaya çıkan meddah öyküleri biraz daha bilinen öyküler haline gelmeye başlıyor. Mesela söz gelimi İstanbul meddahlarının icadı olan Hançerli Hanım diye bir öykü vardır. Veya Sansar Mustafa diye bir öykü vardır. Bunların 4. Murat devrinde geçtiği pekala anlaşılır. Yine Osmanlı'nın son devrinde bazı meddahlar kendi öykülerinde kayıt altına almışlar. Örnek olarak Kız Ahmet'in Üsküdarlı Hoca Vasıf'ın, Üsküdarlı Aşık Razi'nin veyahut Meddah Sururi'nin, bazen Meddah İsmet'in bazı öyküleri kayıt altına alınmış. Bu öykülerin bu meddahlarca ortaya çıkartıldığı da kayıtlanmıştır. Tulumbacı Bahriye, Kayıkçı Laz Danyal gibi şehirli karakterler artık bu dönemde meddah öykülerinin arasına giriyor. Ve daha bizden daha yakın sıradan insanların hikayeleri anlatılmaya başlanıyor meddah öyküsü olarak. Öykü demişken meddah öyküye tamamen bağlı kalmak mecburiyetinde değil. Çünkü meddahın asıl gözetmesi gereken şey o meclisin yani dinleyicilerin nabzı. Dinleyiciler şayet memnun olmazlarsa gerekirse öyküyü değiştirecek kabiliyete de sahip olması lazım. Enteresan bir hadise vardır. Bazı yerlerde aşıklar yani bağlamayla destanlar, efsaneler okuyan saz üstadları bir kahveye giderlermiş. O kahvede Kerem Aslı öyküsü anlatırlarmış. Tam bu sırada bir baba yani eşkıya içeri girer veyahut bir o mahallenin ağası vesaire içeri girer. 3-5 akçe cebine bırakır saz üstadının ve der ki Kerem'i öldürme. Bu saz üstadları da Kerem'in ölmediği bir aşk hikayesi, Kerem ile Aslı hikayesini Kerem'in ölmediği bir versiyona dönüştürüp öyle anlatırlarmış. Bu tarz aşıklara da Kerem öldürmeyen aşıklar derlermiş. Buna benzer enteresan bir anlatı daha vardır. 1616 senesinde Bursa'da Saçaklızade isminde bir meddah varmış. Bu meddah Bedi'yi ve Kasım hikayesi anlatmaya başlamış. Bedi'cilerle Kasımcılar bir anda saf saf ayrılıvermişler. Kahvanenin yarısı Bedi'ci, yarısı Kasımcı. Bedi haklıdır, Kasım haklıdır, şudur budur derken kahvane birbirine girmiş, arbede çıkmış. Saçaklızade de ortamı sakinleştirmek için hikayeyi yürütmeye gayret etmiş. Ancak nereden bilsin adamcağız o sırada bir pot kırmış. Mecliste bulunan sipahilerden Hayli Ahmet Çelebi'nin bir gözü sakatmış. Bu da sakatlıkla alakalı bir espri yapıvermiş. Bunun üzerine Hayli Ahmet Çelebi eline almış saldırmayı ve meddah Saçaklızade'yi oracıkta öldürmüş. öldürüvermiş. Yani Meddah öyküsü bu kadar canlı bir öyküydü dinleyenler için. Bazen insanlar kendilerini kaptırıyorlar ve Meddah öyküsünü gerçek bir hadise gibi gözlerinde görüyorlardı. Nitekim mesela bir tren görüntüsüne ateş eden, televizyonda veya sinemada treni görünce üstüme geliyor diye korkan insanın psikolojisini Meddah içinde düşünebilirsiniz. Ancak Meddah'ın buradaki marifeti bunu sözcüklerle ve taklitlerle yapabiliyor olmasındaki marifet ki bence muazzam bir yetenek bu. Bir de meşhur meddahlarımızın birkaçının ismini sayalım burada. Mesela 3. Murat devrinde Meddah Eğlence isminde bir meddahımız var. 4. Murat devrinde Meclis Ara, Hoş Sohbet Zevat'tan olan İncili Çavuş aynı zamanda Meddah diye kabul edilir. İncili Çavuş öyle bir karakterdir ki daha sonraki yüzyıllarda bir fıkra karakterine dönüşmüş. Ya İncili Çavuş da şöyle demiş, böyle demiş gibilerinden hakkında pek çok hikaye uydurulmuş. Kendisi de bir meddahlık konusuna dönüşmüştür. 17. asırda Meddah Tıflı'yı saymamız lazım. Ve Bursalı şair Mustafa Methi de bu listede. Nitekim bendenizin de mahlasının Methi olduğunu burada hatırlatayım. Meddah Mustafa Methi ile hem adaş hem de mahlaslaşız. Bir tek Bursalı olmayışım yönüyle kendisinden ayrılıyorum. Tabi burada şunu da söyleyeyim. Meddah Mustafa Methi kadılığı bırakıp meddahlığa başlamıştı. Biz de bir ölçüde avukatlığı biraz boşlayıp bu sosyal medya meddahlığına gönül vermiş bulunuyoruz. Dolayısıyla böyle bir yakınlık da aramızda bahsedilebilir. 18. asırda Dilenci Oğlu, Şekerci Salih, Kör Osman, Aşık Hasan, Güzel Emin, Tesbihçi Oğlu Nazif, Müsahip Nuri, Kız Ahmet gibi meşhur meddahlar yetişiyor. Osmanlı'nın son cumhuriyetin ilk devrinde de Meddah Sururi, Meddah Aşkı, Meddah Tahsin, Borazan Tevfik ve Hakkı Bey gibi isimleri burada saymamız lazım. Bunlar artık daha sosyal işlevleri olan ve halkın içerisine karışan tiplemelerdir. Efendim son devrin 3 meddahından birer hikayeyi de burada nakletmiş olalım. Bir Meddah Sururi vardır. Son devrin en mahir meddahlarından bir tanesidir. Kendisi çok cüsseli ve iri yarı bir zat olduğundan arkadaşları kendisine Ayı Kemal derlermiş. Bu Meddah Sururi Efendi aslında bir fanboy, yani böyle kahvanelere gidiyor ve meddahları dinliyor. Özellikle Meddah Aşkı'nın hayranı, Meddah İsmet'in yakın takipçileri arasında. Kader bu ya, bir Ramazan günü 1318'in yani 1900 senesinin Ramazan'ında Meddah Aşkı'nın kızı Ramazan'ın ikinci günü vefat etmiş. O zamanlarda meddahlar kahvehane sahipleriyle mukavele imzalıyorlar. Yani ben bir ay boyunca burada hikaye anlatacağım diye önden bir sözleşme imzalanıyor. Meddah Aşkı sözleşmeyi bozmanın mahcubiyetiyle kahvehaneciye gitmiş. Efendim ben bu Ramazan, en azından Ramazan'ın başında sahne alamayacağım. Çok teessür sahibiyim. Kızıma çok üzülüyorum. Aklıma hep o geliyor. Eğlenceli bir hikaye anlatamıyorum. Ne yapalım ne edelim derlerken akıllarına bizim Meddah Sururi gelmiş. Ya demişler, Meddah Sururi Bey sen zaten bizi yıllardır takip ediyorsun. Duyduk ki ufak tefek zengin konaklarında, arkadaşlarının evlerinde de ufak taklitler yapıyormuşsun. Gel bizim sahneye çık. Parmak Kapı'daki makasçılar başındaki kıraathanede bir iki ufak hikaye anlatıver. Böylece Meddah Sururi bir anda kendini sahnelerde bulmuş ve böyle meddahlığa başlamış. Ancak o kadar marifetli bir adam ve o kadar güzel taklitler yapıyor ki hızla şöhret bulmuş. Sonraki Ramazanlarda mesela 1320'de yani 1902'de Şehzade başında Ali Efendi'nin kıraathanesinde Meddah Sururi ismiyle sahne almaya başlamış. Meddah Sururi çok yetenekli bir adamdır. Özellikle yeni tiplemeler, yeni taklitler uydurmak konusunda çok marifetli. Bunların arasında Arap Girli taklidi vardır ki sadece kendisine mahsustur. Ayrıca kendisi Arnavut taklitlerinde de fevkalade başarılıdır. Nitekim bu taklitleriyle orta oyununa çıktığı da vakidir. Meddah Sururi'yi özel kılan şeylerden bir tanesi onun ses kayıtlarının günümüze ulaşmış olması. Odeon gibi, Columbia gibi plak şirketleri Meddah Sururi'nin sesini kayıt altına almışlar. Ve biz de bu vesileyle kendisinin o muazzam sanatkarın taklitlerini kısa kısa dahi olsa dinlemek imkanı buluyoruz. Bu plakların birkaçının ismini sayayım, sizler de hikayeleri gözünüzde canlandırın. Karamanlılar Londra'da. Burada Karamanlılar dediği bizim Papa Eftim videosunda anlattığımız Ortodoks Türklerdir. Genellikle İstanbul'da bakkallık yapan Kayserili tiplemesi gibi canlandırılırlar. Onu da burada parantez içinde söyleyeyim. Karıkoca Muhaveresi, Üsküdar Dolmuşu, Meşahidi Cafer ile Balıkçı Mığır Ağa, Asri Aşçıbaşı, Abidin Lala'nın Eğlencesi, İstanbul'dan Yalova'ya, Acem Ali Asker Bursa'da gibi hikayelerini taş plaklara kaydetmiş. Ayrıca Zeki Cemal Bey'in Büyük Gazetesi'nde de yazılı olarak bu öyküleri aktarmış okuyuculara. Dolayısıyla Meddah Sururi, Meddah öykülerinin günümüze ulaşması bakımından fevkalade büyük bir hizmet yapmış. Ruhu şad, makamı cennet olsun diyelim. Fakat Meddah Sururi bir gün öykü anlatırken başına enteresan bir şey gelmiş. Bir Arnavut taklidi yapacak. Manda yediçi tabi efendim virangi falan filan tam başlamış böyle kaptırmış kendini. Arnavutlardan bir tanesi sen bana mı diyorsun onu diye efelenmiş. Bunun üzerine ya otur babacım hikaye sen değilsin falan gibilerinden Meddah Sururi bu Arnavut'un gönlünü almaya çalıştıysa da muvaffak olamamış. Netice itibariyle Arnavut olarak başladığı taklidi Arap taklidiyle bitirmiş. Velek yakanım efendim böyle gittik böyle geldik falan gibilerinden Arap taklidiyle işi tatlıya bağlamış. Meddah Aşkı'nın de buna benzer bir öyküsü vardır. O da bir gün bir Kürt taklidi yapmaya kalkmış. Tam taklide başlayacakken arkadaki Kürt beylerinden bir tanesi kalkmış. Sen bu şeyi değiştir oğlum falan gibilerinden para bırakmış masaya. Ama işte efendim ben herkesi taklit ediyorum. Bak Arnavut taklidim de var, Laz taklidim de var falan deyince ben onu bunu anlamam demiş. Sen bana yapıyor gibi geliyor demiş. Sen bir daha bu taklidi yapma oğlum demiş. Bunun üzerine kahvehanedekiler bir anda ayaklanmışlar. O Kürt beyine bir hammal da o sırada destek vermiş. Kahvehane birden karışmış. Bu iki Kürt vatandaşımızı dışarı atmışlar. Meddah Aşkı da öyküsüne devam etmiş. Böyle tuhaf hadiseler de yaşanıyordu yani meddahlık sırasında. Bunlardan bir tanesi daha vardır. Yeri gelmişken arz edeyim. O da Borazan Tevfik'in başına gelendir. Borazan Tevfik tam manasıyla bir meddah denemez kendisine. Genellikle esprileriyle, nükteleriyle Osmanlı'nın son devrinde bilinen bir zat. Ve kendisi böyle meclislerde hoş ağırlanan kimselerden. Saraya da gidip geliyormuş. Bir gün sarayda bir taklit yapacağı tutmuş. Kız da rahatsız demiş ki ya Borazan Tevfik sen böyle mukallit bir adamsın. Hadi bir iki tane taklit yapıver. Borazan Tevfik başlamış. Efendim demiş size bir Kastamonulu taklidi yapayım. İşte efendim geldim böyle güttüm falan filan tam başlayacak. Kız da rahatsız dur demiş olmaz. Berber başımız Kastamonuldur gücenir. İyi haklısınız o zaman sizlere bir Arnavut taklidi yapayım virangi falan filan başladı. Yok demiş nasıl Arnavut taklidi yaparsın? Silahşör Tahir Paşa'mız Arnavut'tur. Devir tabii Sultanahmet devri onu da unutmayalım. Bu sefer Borazan Tevfik ha böyle geldim gittim falan Laz taklidine başlayacak olmuş. Onu da yarıda kesmişler. Çerkez, Yahudi falan derken bütün saray erkanından farklı milletlerden kimseler olduğu anlaşılmış. En nihayet Borazan Tevfik yorulmuş. Efendim siz söyleyin. Siz ne istiyorsanız ben onun taklidini yapayım. Kızlar ağası düşünmüş. Masa ve pire taklidi yap demiş. Borazan Tevfik pire taklidini çok muvaffakiyetle yapmış. Böyle tıp demiş öbür tarafa doğru atlamış. Kızlar ağası yerlere yatmış gülme. Borazan Tevfik pire taklidinin kızlar ağasını yerlere yatırdığını görünce bir oh çekmiş, rahatlamış. Biraz da onun verdiği heyecanla efendim demiş bir dahaki sefere lütfen fakiri uyarın. Bendeniz bir taklide çalışıyorum. Hamam böceği taklidi yapacağım bir dahaki sefere. Ancak sarayda bundan alınacak olan herhangi bir kimse varsa baştan söyleyin de çalışıp vaktimi kaybetmeyeyim gibilerinden lafı da sokuşturuvermiş. Tabii bugünkü gibi cancel culture veyahut insanların her şeyden alınması, darılması, gücenmesi gibi durumlar yok. Ancak o dönemde de sansür vardı. O dönemde de insanlar yerli yersiz mizahtan alınabiliyorlardı. Son meddahlarımız Meddah Tahsinler, Meddah Sururiler, Meddah Aşkiler birer birer 1930'lu yıllarda sahneden ve insanların hatıralarından çekilmeye başlamıştır. Bunların çoğu da maalesef üzücü ve fukaralıkla geçen son günler yaşamışlardır. Netice itibariyle meddah öyküleri artık eskimiş, meddahlar yeni düzene ayak uyduramaz hale gelmiş, hele hele sinema ve radyonun gelmesi meddahların ocağına iyice incir ağacı diker bir vaziyet doğurmuştur. Netice itibariyle bizim bin yıldır belki daha fazla yüzyıllardır sürdürdüğümüz bu sanat yavaş yavaş ortadan çekilmiştir. Ancak tamamen kaybolmuş diyemeyiz. Mesela Antalyalı Mahmut Baler'i veyahut rahmetli Erol Günaydın'ı bir meddah örneği olarak saymak yerinde olacaktır. Hakeza bugün stand-up sanatı çok yayılıyor. Pek çok stand-up kulübünde insanlar sahneye çıkıyorlar ve esprili hikayeler anlatmaya gayret ediyorlar diyelim. Tamamen başarıyor olmasalar da. Bu türün iyi örneklerinden mesela stand-up denince akla gelen ilk isim Cem Yılmaz'ı nazarı dikkate alırsak veyahut taklitleriyle, şarkılarıyla, şakalarıyla Ada Demirer'i göz önünde bulundurursak veyahut da YouTube'da anlattığı hikayelerle, hatıralarla ve yaptığı taklitlerle Zafer Algöz Beyefendi'yi nazar dikkate alırsak meddahlığın form değiştirdiğini ancak halen daha günümüzde yaşamaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Batılı stand-up tarzları arasında storytelling denen bir tarz vardır. Yani hızlı takır takır espri saymak değil de Aralarda esprili de olabilecek ancak hikaye anlatmaya dayanan bir stand-up tarzı da vardır. Bu da zamanla Türkiye'de gelişecektir. Belki de meddahlığın geri dönüşü stand-up üzerinden olacaktır diyebiliriz. Her devir başka bir devirdir. Her dem başka bir demdir. Önemli olan devrin, demin kıymetini bilebilmektir. Dem bu demdir, dem bu dem diyebilmektir. Ancak bir zamanların meşhur meddah ismetleri, meddah aşkileri, meddah sururileri artık hayal alemine geçmişlerdir. Biz de meddahlar gibi bitirelim sözlerimizi. Cem'in tamamı erip bezmi cam kalmıştır. Ocağımdan da bu alemde nam kalmıştır. İşte o meddahlar bezmi nihayete ermiş, o meddahların bezimlerinden de geriye böyle bir hatıra kalmıştır. Meddahlar hikayelerini şöyle bitirirlerdi. Bu kıssadır, bir mecmua kenarında kalmış, biz de gördük söyledik. Sakıya sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, İnşallah gelecek hafta daha güzel bir hikaye söyleriz. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.